İyi akşamlar sevgili dostlar. Yeni bir güneşin sofrasıyla birlikteyiz. Bugün çok güzel ve özel bir konuğum var. Sevgili Adil Okay, Adil abi. Hoş geldin abi.
Hoş bulduk Burak. Teşekkür ediyorum.
Nasılsın?
İyi olmaya çalışıyorum. Zor zamanlar ama iyi olmaya çalışıyorum.
Zor zamanlarda iyi olmak önemlidir, öyle değil mi? Abi, seni fazlaca tanıyoruz aslında da, bir de dinleyicilerimiz tanısın mı?
Sen de bildiğin gibi sanıyorum 40 yıla yakın bir süredir yazım serüvenin içerisindeyim. Ama sadece yazmakla kalmıyorum. Aynı zamanda sokaklardayım.
Evet.
78 kuşağındanım.
Hı.
Hapishaneyle tanıştım. Sürgünle tanıştım. Filistin kamplarında kaldım. Daha sonra uzun bir sürgün zamanı. Türkiye'ye dönemedim. Türkiye dönüş yasağı vardı. 20 yıl zaman aşımından sonra Türkiye'ye döndüm. Ancak bu süreçte elbette boş durmamaya çalıştım. Fransa'da mülteci dernekleri aktif olarak çalıştım. Filistin kamplarında Filistinlere dayanışma içerisinde yer aldım. Sürgün hayatıma anlam kazandırmaya çalıştım. Ve tabi bildiğin gibi kitaplar yazdım. Dergilere makaleler yazdım.
Evet.
Uluslararası çeşitli panellerde tebliğler sundum. Türkiye'ye döneli 18 sene oldu aşağı yukarı. Dostlarla zaman aşımı olunca biliyorsunuz siyasiler için zaman aşımı 20 yıldı. Yani 20 yıl
Evet.
sonra dosyalar kapanıyordu. Adillerde ise 10 seneydi. Yani 10 kişiyi öldür. Bir kapın uyuşturucuyla yakalan sonra kaç? 10 yılda dosyalar kapanıyordu. Biz siyasilerde zaman aşımı 20 seneydi. Ben 20 sene zaman sonra ancak legalleştim.
Anladım.
Legalleşince hemen Türkiye'ye döndüm. Bıraktığım yerden devam etmeye çalıştım. İşte Türkiye'de birçok karma sergide, bireysel sergilerde yer aldım. Fotoğrafçılığım da var. Fotoğraf sergisi de açtım.
Ona zaten özel değineceğim.
Karma sergilere yer aldım. Daha sonra aşağı yukarı 10 yıl kadar önce de bir grup arkadaşla birlikte Görülmüştür kolektifini kurduk.
Evet, çok
İşte o
anlamlı işler yapıyorsunuz. Onu özellikle zaten konuşmak istiyorum.
evet, politik mahpuslarla dayanışmak amacıyla bir kolektif kurup Görülmüştür kolektifi. Yakında 10. yılını kutlayacağız. 10 yıl oluyor neredeyse. Onu biraz sonra oluşum serüvenini anlatırım. İlginçtir nasıl kuruldu diye. Arka arka kitaplar yayınlıyoruz. Yılda iki sergide yer alıyoruz. Sergilerin hazırlığına yer alıyorum. İşte yakın zaman önce Özgür'ün Sesi adlı bir kitap hazırladık mahpusada ortak.
Evet. Onu henüz ben inceleme şansım olmadı, çıktıysa da.
Evet, yeni yayınlandı. Henüz haber olmayabilir, yeni yayınlandı. Önce sergisini açtık biliyorsun.
Evet.
Önce sergisini açıyoruz, sonra
Ama
kitaplaştırıyoruz. Yine
daha
sonuç
önce
baskı.
mahpus mektuplarından oluşan kitabınızı incelemiştim. Zaten konuşuruz. O da çok güzeldi. Hatta o şimdi bizi dinleyen arkadaşların çoğu kör. Onlar da bizim Getem diye bir kütüphanemiz var. Getem'de o kitap mevcuttur. Okumayan arkadaşlar zaten okurlar. Adil Okay yazdıklarında çıkıyor.
Ne güzel, bilmiyordum. Hapishanelere Esintiyor bir adımdı kitabın adı, evet.
Evet. Orada çok etkileyici mektuplar vardı. Bir de gerçekten hani çok anlamlı bir çalışmaydı. Ya ben çok duygulanmıştım. Hatta ben onu iki kere okumuştum.
Teşekkür ediyorum, sağ ol. Tabii moral oldu biraz hapisteki insanlara. Onların sesini duyurduğumuz için moral aldılar. Aileleri moral aldı. Çok zor koşullarda yaşıyorlar. Bu anlamda onları ihmal etmiyoruz.
O
Yılda
zaman
bir sergi hazırlıyoruz onlar için. Bir kitap yayınlıyoruz. Kavramlı.
aslında ben son kitabınızdan başlayacaktım ama şimdi direkt bu karma kitaptan girmişken görülmüştürü tanıtabiliriz abi.
Olur tabii. Şimdi ben biraz önce söylediğim gibi eski mahpusum. Türkiye'ye
Hı.
dönünce mektuptaştan hiç bırakmadım bile. Mektup benim için hayatımı öğrenen bir yer tutar. Ben hapishanedeydim, mektup yazardım, mektup alırdım. Sonra sürgün hayatım başladı. Filistin kamplarından bile yılda ayda 4 gün izin hakkımız vardı Filistin kamplarında. Bu ayda 4 günde Filistin kamplarından, Güney Lübnan'dan, İsrail sınırından Beyrut'a izne geldik. Oradan postane mektup yollardım. Ta orada bile mektuplara ulaştık.
Zaten o Filistin günlüğü kitabınızda da var.
Evet. 12 Eylül ve Filistin günlüğü adlı kitabı
evet.
Var, evet.
O kitap da Getem'de var.
Öyle mi?
Evet. Tabi bundan sonraki kitapları da koymak için izin isteyelim buradan Adil abiden. Gerçi Adil abi şeydir yani, hani sıkıntı çıkarmazsın biliyoruz.
Evet yani... burada bütün dinleyicilerin önüne açık olay veriyorum. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
Evet.
Bir bölümünü hepsini dilediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz.
Görünmüştür süreci nasıl başladı? Oradan alalım.
Evet. Mektup Başkanlığı'na görmüştürlerin oluşumu sürecine bakmak için başlamıştım. Fransa'da sürgün yıllarımda mektuplaşmaya devam ettim. Türkiye'ye döndüm. Türkiye'ye dönünce arka arkaya kitaplarım yayınlandı biliyorsun.
Evet.
Yani bohçamda biriktirdiğim dosyalara kitaplaştırmaya başladım.
Ve hemen ödül almaya başladı.
Ödül aldım, evet. Şimdi bu kitaplardan, her çıkan kitabımdan 100 adet mahpuslara ayırdım, politik tuzaklara ayırdım. Farklı siyasi geleneklerden, farklı hapishanelerde 100 ayrı tutsağı ayıran kitapları. Çok güzel cevaplar geldi. Böylelikle mektuplaşmalar başladı.
Bu arada bir parantez açabilir miyim Adil abi? Dinleyicilerimiz de bilsin diye. Şimdi Adil abinin birçok alanda kitabı var. Yani tek bir edebi dal üzerinde yoğunlaşmış birisi değil. Çok böyle başarılı, verimli, yani mesela işte öykü kitabı var, roman kitabı var. Hatta en son romanını benimle paylaşmıştın değil mi? O roman üzerine de zaten konuşmak istiyorum. Çok kafa açıcı, güzel bir kitaptı. Bu mektupların olduğu kitaplar var. Şimdi o iki tane oldu değil mi mahpusların mektuplarına oluşan?
Önce hapishaneleri esinti yollayalım. Daha sonra ben çıkana kadar büyümeye mi?
Evet.
Hapishane kaplanı büyüyecekler. İki. Duvarlar delen çizgiler, özgürlük temalı mahpus karikatürleri. Üç.
O fotoğraf mıydı, çizgi miydi?
Karikatür sergisiydi o.
Karikatür.
Duvarlar delen çizgiler. En son bu ay çıkan Özgürlüğün Sesi. 50 evet. Mahpus, 50 fotoğrafçı.
Ben çıkana kadar büyüme emi var Getem'de. Arkadaşlar oradan takip edebilirsiniz.
Sarsıcı bir kitap oldu. Çok ses getirdi. Basında çok geniş yer buldu. Faydası da oldu tabii mahpuslara. Şimdi tekrar başa dönersem bu mahpuslara önerdim. Kitapların karşılığı geldi. Çok güzel cevaplar geldi. Kitap değerlendirmelere geldi. Derken yazışmalar başladı. Benim evimde masamın üzerine hep mektuplar olurdu.
Evet.
O sırada kızım Öykü 5 yaşındaydı. Sorardı, baba bunlar ne? Ben de dedim ki bunlar mektup. Niye bu kadar çok yazıyorsun? Ne kadar çok geliyor? Kim bunlar diye sorardı. 5 yaşında olduğu için kızım, biz de ona annesiyle birlikte de çocuk travma yaşamasın diye çocuk dili anlattık. Dedi ki, Gargameller şirinleri kapatmış. içerideki amca ve teyzelerin güzel insanların mektup. Diye anlatırdık. Günün birinde kızım 5 yaşını bitirirken bir doğum günü vardı. Doğum günü yaptık çocuğa. Bombite'de balon attı. Hediye de gelmişti.
Hı hı.
Doğum günden sonra kızım dedi ki, çocuk söyledi bunu. Baba dedi, bu benim balonları şirinlere yollayalım dedi.
Hı hı.
Çok güzel fikir dedik. Öykünün diliyle bir mektup yazdık. Ve aşağı yukarı 100 kadar balon hazırladık. Her zarfa bir balon koyduk. Öyle üç renk falan değil ha. İstanbul da değil. Her zarfa bir öykün mektubunu koyduk. Bir de balon koyduk. 100 ayrı mahpusa, 30 ayrı hapishaneye yolladık. Çok güzel cevaplar geldi. Örneğin birisi şöyle diyordu. 25 yıldır hapishanedeyim. 25 yıldır ilk defa balon görüyorum. Bir başkası, balonu şişirip koğuşta çocuklar gibi oynadık. Çok mutlu olduk. Bir başkası başka bir mutluluk ifadesi belirtmişti. Arkasından bazı mektuplar şöyle geldi. Canım öykü, mektubun geldi ama içinde balon vardı ama balonu vermediler sakın canım diye.
Hatta o zaman haberde oldu bayağı bu gündem
sonra
oluşturdu.
Görmüştüm bu etkili böyle kurdu, onu anlatacağım.
Evet.
Bir başkası
2014'tü değil mi abi?
Diye vermediler, el koydular. Biz de kızdık tabii, nasıl vermezsiniz diye. Okay ailesi olarak bir basın açıklaması yaptık. Devlet balonlarımı geri ver diye. Dedi ki, 10 ayrı hapishane veriyorsunuz, sakıncalı değil, tehlikeli değil. 10 ayrı hapishane vermiyorsunuz, tehlikeli diye. Bu ülkede kaç adalet bakanlığı var, kaç mevzuat var diye üstlerine gittik. Balonlarımızı geri istiyoruz, ya mahpuslara verin ya da bize iade edin diye. Adalet Bakanlığı'na çağrı yaptık. Tabii büyük ses getirdi, televizyonlara yer verdi. Bugün yanlış dediğimiz televizyonlarda bile yer aldı. Önemli bir haber diye. Tabii şu basın aşamada şöyle dedik. Bir balonun sevdiğini çok gören bu zihniyet mahpuslara neler yapmaz, sokaklara neler yapmaz diye oradan girdik. Derken konu meclisten de taşındı. Dönemin milletvekili Akın Birdal, çocuk öykünün balonları neden sakıncalı diye Adalet Bakanı, dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e soru önergesi verdi. Biz de sandık ki Sadullah Ergin bunun üzerine balon vermeyen hapishanenin idaresine yazacak, balonlar verilsin diyecek sandık. Yani niye birine veriyor, birine veremiyor diye açıklarını yakaladık ya. Sadullah Ergin daha sonra bize cevap verdi. Yani Akın Birdal'a cevap verdi onun aracıyla. Çocuk öykünün balonları tehlikeli değildir ama hukuku gevşetir. Verilmez diye cevap verdi. Çok kızdı bize tabii. Ben de onun üzerine, tabii bu olay da basında yer aldı, cevap da basında yer aldı. Sadullah Ergin'e açık mektup diye bir sert bir eleştiri yazısı yayınladım. Bir basın açıklaması da yaptık. Hakikaten ne oldu biliyor musun Burak?
Evet.
Balon olmayan mahpuslar da, ulaşanız mahpuslar da yüzlerce tutsak, yüzlerce mahpus, onlarca hapishaneden olayı basından öğrenenler balonları özgürlük balonuna benzettiler ve çocuk öyküye, kızım öyküye hediye yağdırdılar, armağan yağdırdılar. El işlemeleri, incikler, boncuklar, küpeler, kolyeler, resimler, karikatürler, inanılmaz yüzlerce armağan geldi.
O süreci çok iyi hatırlıyorum.
Evet, işte görmüştüm, politik öyle kuruldu. Sonra biz bu tam 10 yıl önce mahpus resimleri ve mektupları sergisi açtık. Ağırlıkla öyküye gelen armağanlardan oluşan bir sergiydi bu. Mahpusların el işleri, resimleri, görselleri diye. Bu sergi açtıktan sonra bu konuda destek olan arkadaşlarla Görülmüştür grubu kurduk. Bir web sitesi kurduk. Web sitesine mahpusların mektuplarını, öykülerini, şiirlerini yükledik ve halen yüklemeye devam ediyoruz. Böylelikle bizim grup kurulmuş oldu. Görülmüştür kolektifi adını aldık. Yani web sitemizi ayrı bir arkadaş yapıyor, Facebook sayfamızı ayrı bir arkadaş yönetiyor, Twitter ayrı bir arkadaş, tam bir kolektif değiliz.
Mektupları bilgisayara geçen ayrı kişiler oluyordu. Hatta onun için...
Gönüller var onlarca. Biri nöbeti bırakıyor, biri alıyor. Yani maaşlı elemanımız yok. Bir de şöyle bir farkımız var. Bizim Görülmüştür kolektif tesisinin manifestosuna da yazıyor. Fon almıyoruz. Yardım almıyoruz. Sermayeye ve devlete mesafeliyiz. İmece usulüyle dayanışıyoruz. İmece usulüyle masraflarımızı karşılıyoruz.
Evet.
Sadece pul kabul ediyoruz diyoruz. Yani pul dayanışmak için pul yolluyorlar. Para yollamak istiyorlar, para almıyoruz diyoruz. Ve 10 yıldır bu çalışma sürüyor. İmece usulü sürüyor. Yılda 2 sergi açıyoruz. Açtığımız sergiler Avrupa'yı dolaştı. Türkiye'nin her tarafını dolaştı. Batman'dan Diyarbakır'a, İzmir'den Adana'ya kadar her yere sergiler açtık. Almanya'da, Fransa'da, İsviçre'ye sergiler açtık. Bunlar hep dayanışmayla, imece usulü oluyor. Ve Görülmüştür kolektivitesi bir boşluğu doldurdu. Bizim bir sloganımız vardı, o slogan da şuydu. Bir adresle sen al, bir mektupla sen yaz.
Evet.
Zira tutsakların en büyük gıdası mektuptur. Onlar mektup bekliyorlar. Böyle bir boşluk doldurduk. Şu anda www.görülmüştür.org web sitesine giren herkes orada devasa bir arşivle karşılaşır. Bu büyük bir emek sonucu oluştu bu arşiv. Arşivi tutsakların mektupları, şiirleri, öyküleri, kitap, roman tanıtımları inanılmaz bir arşiv. Ve halen bu çalışma devam ediyor. Böyle. Evet.
2014'te mi almıştı abi? Evet.
2010'da 10 yıl, 10. yıl kutlu yaz. 2010'un Aralık ayında ilk sevgimizi açtık. 2010'un Aralık ayında ilk sevgimizi açtık. Çocuk öyküye gelen armağanlarla. Yakında 10. yıl dönümümüzü kutlayacağız bir ay sonra.
Anladım.
10 yıl çalışıyoruz ya durmadan. Ara vermeden.
Ben onu şey diye hatırlıyorum ya. Öğütünün olayını 2013 ya da 2014 gibi hatırlıyorum.
2010.
Anladım. Kitaplaştırma fikri nasıl ortaya çıktı abi?
Tabi bu Mapsor'a ben yazışırken, Bodhisattva'la yazışırken ondan ailelerle de bağlantı kurdum. Örneğin o sırada Kasım Karataş adlı bir tutsak vardı yazıştığım.
Evet.
Bana Kasım Karataş'ın kızı Gülistan beni aradı. Dedi ki, Kasım Karataş'ın kızı Gülistan, Kasım Karataş hapse girdiği zaman daha anne karnı vermiş. Dolayısıyla çocuk kendini bilince babasını demir parmaklar arasından görmüş. Yani çocuk doğmuş, büyümüş, hep babası hapishanede. Hapishanede kapsa büyümüş çocuk. Sonuçta genç kadın olmuş ve bir gün ben telefonla aradı. Adil amca dedi, ben evleniyorum. Babam da bana mektup yazdı. Dedi ki, benim adıma Adil Okay'ı çağırın düğüne. Büyük bir sorumluluk bu ya. Bir de ben düğün için, gelenler için, konuklar için, sizin için bir mektup yazdım. Mektubu da Adil Okay okusun, Adil Okay okusun demiş. Ya onu randırmama tabii zor bir iş, zor bir sorumluluk. Antep'in bir köyü. Kalktım gittim düğüne. Yüzlerce insan tabii beni kastım yerine kucakladılar. Kastım mektubunu okudum, kızlar çok duygulandı falan. Sonra ben bunların öyküsünü tabii yakından öğrenmiş oldum. Bu çocuk hapsine kapsına büyümüş. Derken başka bir tutsak Turan Demir mektubu beni çok etkiledi. Diyor ki, ben kızımın büyümesini istemiyordum. Ben çıkayakın birlikte büyüyecektik. Ama ne yazık ki büyüdü, aradaki boşluğu nasıl kapatacağım diye böyle çok dokunaklı mektuplar geldi.
Evet.
Dolayısıyla ben şeye kafa yordum. Hapishane kaplarına büyüyen çocuklara. Şimdi tematik kitap yazmak daha zor biliyorsun. Yani spesifik olarak bir konuya odaklanırsın, onu yazarsın. Yoksa elimde yüzlerce, binlerce mektup var. Karma, onlarda kitap çıkar. Ama tematik olması önemli. Bu konuya değinmek istedim. Neden politik tutsaklar ailelerinden 1000 kilometre uzağa sürülüyorlar? Çünkü bu çocuklar babalarını, annelerini görmek için 1000 kilometre yolu gidiyorlar. Düşün, Kasım kardeş şu anda Karadeniz'de, hapishanede. Uzun yıllar zaman Karabük'te kaldım, Karabük hapishanesinde. Aile Antep'te. Nasıl insanlar nasıl gelsinler? Bu ayrı bir eziyet. Yani Mapsor'a yaşatan ikinci bir eziyet. Hapishane kaplarına büyüyorlar ama ne çizelerle büyüyorlar, ne yollar kat ediyorlar. Bunlara değindim, bunların sorunlarına değindim. Kışın soğuğunda, yazın sıcağında, hapishane kaplarında açık havada bekletiliyorlar. İtilip kalkılıyorlar. Bunların sorunlarına değindim. Böyle bir kitap hazırladım. Kitabın adı senin bildiğin, senin de çok beğendiğini söylediğin biraz önce kitap. Ben çıkana kadar büyümeye mi?
Evet.
Hapishane kaplarına büyüyen çocuklar. İlk kitap oydu.
2013 yılında.
Evet, sen bahsettiğin yılı o işte, 2013-2014 yılında.
Evet.
Çok ses getirdi, boşluğu doldurdu bir kitap. Yani yetişemez oldum televizyon kanallarına, çok çağırdılar beni. Basın da çok ilgilendi. Hatta mecliste 4. yargı paketinde sanıyorum Hüseyin Aygün'dü bir milletvekili, o kitaba referans gösterdi, kitaptan bölüm okudu mecliste.
Evet, hatırlıyorum.
Yani mecliste bile o kitap konuşuldu, tartışıldı, kitaptan bölümler okundu. O kadar etki yaptı kitap. Yani emeğimizin karşılığını bir anlamda almış
ya oldu. Orada bir mektup vardı mesela. Daha önce de benzer şeyler çok okudum da hani yine de o kadar etkilemişti ki beni. Çok hani özür diliyorum unuttuğum için ismini unuttum mektubu yazanın kim olduğunu ama şey çocuğunu ilk defa görüyordu ve çocuğu işte görüşte ondan kaçıyordu. Bu kim diye soruyordu çocuğuna. Çocuğunu ilk defa görüyordu. Yani gerçekten insanlar öyle şeyler yaşamış ki.
İnsanı duygulandıran, ağlatan çok mektup vardı. Ben o kitapla ilgili tanıtım toplantılarında televizyon programlarında şunu söyledim. Bu kitabı okuyan ağlıyor ama benim amacım ağlamak, ağlatmak değil, tek başına
evet.
Sorgulatmak diye hep vurguluyorum. Çünkü bizim amacımız acıları sorgulatmak. Yani buna dikkat ediyorum. Yani ağlıyorsunuz, ben de yadayken ağladım ama tek amacım ağlamak, ağlatmak değil. Sorgulatmak, koşulların değişmesi için çaba harcamak, çaba harcamaya devam etmek diye hep vurguladım. Saygın çok dokunaklı mektuplar vardı. Yazarken çok zorlandım ben de mektupları bilgisayara geçerken. Öyle bir eşim yardımcı oluyordu Tülin bana o zaman kitap hazırlarken. Onunla ruh hali bozuldu. Benimki de bozuldu. Çok dokunaklı mektuplardı, zor mektuplardı. Sonra eşime dedim ki sen yazma. Kitap çıkınca görürsün, sonucu görürsün. Evde bari birimizin morali iyi kalsın. Yani o kadar zor bir kitaptı. O kadar zor hazırlandı.
Yani hala işte okuyoruz yani Görülmüştür sitesinde ben takip ediyorum. Benzer şey hatta daha da
evet,
kötü.
Evet. Bu trajediler devam ediyor. Bizim de bitmeyen bir mesaimiz bu. İşte biliyorsun geçenlerde bir infaz affı vardı. İnfaz düzenlemesi. Tırnak içinde af. Orada siyasi tuzaklar biraz umutlanmışlardı. Hatta biz arkadaşlarla şöyle kenarımıza konuşmuştuk, şakalaşmıştık. Ya af çıksa da biz de Görülmüştür platinesini dağıtsak demiştik. biraz başka alanlara da mı ilgilensek demiştik ama ne yazık ki bırakamıyoruz, bırakmayacağız, devam edeceğiz. Görülmüştür grubu böyle kuruldu sevgili Burak. İstersen oradan senin biraz önce anlattığın bir konu vardı. Adil Okay farklı konularda, farklı alanlarda.
Evet, evet. Şimdi bu tamam sendeyim. Ben de bu arkası yarını bayağı gündem almıştı. Tartışmak istiyorum.
Değerli gen konu onda içeriği. Şimdi sanatın elbette farklı disiplinleri var. Farklı disiplinler
evet.
Var. Her disiplin arasında geçişte olabilir. Yani böyle örnek çoktur. Örneğin Abidin Dino ressamdır ama aynı zamanda sinemacıdır. Örneğin Murat Anman hem şiir yazmıştır hem öykü yazmıştır. Hem
evet, aslında tiyatro üzerine eğitim almıştır ama hepsinde de gerçekten başarılı sonuçlar.
Evet, başarılı senaryolar vardır bu adam bana çok başarılı. Bizim çevremizdeki arkadaşlarımızın, dostlarımızın da öyle çok başarılı eserleri var. Hem romanda, hem öyküde, hem şiirde. Şimdi ben aynı zamanda tiyatro oyunları yazdım. Yazdığım oyunlardan birisi poetik belgesel bir oyundu. Türkiye'de 12 Eylül Faiz darbesinden sonra pek poetik belgesel oyun yazılmadı. Bu boşluğu gördüm. Bir de işte Merhaba Sanat tiyatrosu vardı. Bu boşluğu bana
evet.
Hatırlattı. Bir metin yazmadım, yarım dedi. Ben de karanlığın içinde aydınlık yüzler. Ölülerimiz konuşuyor adlı bir poetik belgesel.
YouTube'da da vardı yanlış hatırlamıyorsam o evet. Oyun. Değil mi?
Efendim bir daha söyle bırak.
İnternette, YouTube'da ulaşılabiliyordu o oyuna diye hatırlıyorum.
Oyunun belgeseline ulaşabiliyor. Evet, evet.
Evet.
Belli bölümlerini koydum YouTube'a. Oyunda çünkü birden fazla bölüm var, o bölümlerin belli sahneleri koyduk YouTube'a. Şimdi oyun Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar, Hrant Dink'e kadar insan hakları mücadelesinde, özgürlük ve eşitlik mücadelesinde öldürülen insanları konu alıyordu. Dolayısıyla Hrant Dink'i tek başına bir bölüm olarak koyabildik. Ölüm Oruçları bir bölüm olarak koyduk YouTube'a. Belgeselini koyduk. Şimdi bu oyun tam 77 şehirde sahnelendi Burak. Yani
evet.
Emeğimin karşılığını almış oldum. Çok ses getirdim, çok iyi oldu. Böyle bir tiyatro oyunu yazdım. Kadın son üzerinde oyunu yazdım. Kadın gibi kadın, haykırış. Diyarbakır Dağı'da Mersin'de sahnelendi. Cumartesi sahneleri için...
Hatta bir de şiirin vardı. Özür dilerim, sözünü kestim. Şey üzerine ufak tefek bir kadın.
Evet, kadınlar üzere bir şiirim vardı.
Hatta ben onu besteleyecektim, sözünü almıştım senden.
Evet. Dolayısıyla tiyatro oyunları da yazdım. Fotoğraf da var. Fotoğraf da yayınladım. Şiir, öykü, fotoğraf, tiyatro oyunu. En son dediğin gibi arkası yarın bir roman denen oldu. O romanını nasıl duyuramıştım. Şimdi söz sende. Roman hakkında konuşmak istiyorum.
Şimdi aslında roman hakkında çok yazılıp çizildi de ben yazılıp çizilenleri de okudum. Bu gerçekten şeydi de aslında ben seninle o romandan önce de o romanda sonra roman üzerine yazan çizen arkadaşların konuştuğu şeyleri tartışmak istiyordum. Yani o bir aşk hikayesi, hani içinde cinsellik de var ve şimdi özellikle 78 kuşağın hani sürçülisan ettiysem affola, lütfen yanlış anlama. Sadece gerçi 78 kuşağıyla da ilgili değil. Bu tür konulara biraz mesafeli bakarlardı.
Evet.
Yani hatta yer yer özür diliyorum, yani hani feodal olarak da tanımlayabilirim bunu. Yani oysa hani insanın doğasında olan bir şey ve en doğal özelliklerinden birisi ve en yaşanası özelliklerinden birisi. Daha doğrusu canlının neyim, insanın neyim. Şimdi sen gerçekten bunu çok estetik bir şekilde aslında benim anlatmak istediğimi bir örgü, kurgu şeklinde anlatmışsın. Biraz o kitap üzerine, ben o kitabın sürecini merak ediyorum açıkçası.
Evet, şimdi 80 öncesi, biz 78 kuşağı dönemin 90 değerlerinden etkilenmiştik elbette. Yani bir ayağımız ileride, bir ayağımız gerideydi. Bu da normaldi. Yaşadığımız çevre, aile ilişkileri, toplumun geldiği nokta bizi bir anlamda feodal değerlere sahip çıkmaya itiyordu. Bir de şöyle bir yanlış anlayış vardı. İşte halktan kopmayalım, halkın değerlerine saygı gösterelim. Saygı gösterelim derken aşkı, cinselliği yok saydılar. Yok saydık. Eserlerde de yer almadı bunlar. Veyahut da dönem dönem bu konuda biraz çaba harcayanlar, bunu estetize edip yazmaya çalışanlar da dışladılar.
Aslında zaten şey, direkt aforoz edilme olayı oluyor değil mi abi? İşte lümpenleşmek, yozlaşmak gibi algılarla.
Evet, yozlaşmak gibi, evet. Böyle hatalar yaptı örgütle. Özel işleri falan verildi sonuçta ama yine de ne kadar güzel tartışıldı. Mesela yani LGBTİ bireylerinin haklarını savunuyoruz, değil mi?
Evet.
Devrimci örgütler de, sosyalist örgütler de LGBTİ bireylerine üye yapıyorlar, bağlanamıyorlar, kucaklaşıyorlar, dayanışıyorlar. 70'te LGBTİ bireylerini yaklaştırmazlar da yanlarına.
Hatta işte arkadaş Zekai Özger'in, biliyorsun hani o da LGBT'di, eşcinseldi. Yani kabul etmeyen insanlar vardı yani eşcinsel olduğunu. Hatta bu Sakalsız Bir Oğlanın Tragedyası kitabı var arkadaş Zekai'nin. Onun sonunda işte kitabın hazırlanış sürecine dair ve işte o zamanki arkadaşlarıyla olan anılarından falan kesitler koymuşlar. Aslında kendisi Sakalsız Bir Oğlanın Tragedyası olmasını istiyormuş kitabın isminin. Ama ona bile saygı göstermemişler. Yani hani öldükten sonra, biliyorsunuz hani şey, öldükten sonra kitabı çıktı arkadaş Zekai'nin. Ve hani vasiyetini bile yerine getirmiyorlar. Sevdalı olarak yayınlıyorlar kitabı.
Evet. Borçluyduk onlara, o insanlara bir özür borçluyduk. Neyse ki artık eskisi gibi değil. Şimdi bakıyorum ben, devrimci gençler el ele geziyorlar. Meydanlarda, mitik alanlarda el ele gezebiliyorlar, gayet rahat. Bunlara neyse ki açtık, geç de olsa, zor da olsa, sancılı da olsa aşıldı.
Ya aşmak zorundasın aslında, çünkü şey, artık zaman onu götürmez yani bence. Bilmiyorum sen ne dersin ama. Götürmez ya. Yani bu dönemin gençleri yani öyle bir o kalıpları bence kabul etmezdi yani.
Evet, evet. Bence de. Yani işte bu bir siyasi bilinç meselesiydi, gelişen meselesiydi. Örneğin 78 yılında 8 Mart anması, kutlaması yapılacak. Bildiriyi biz yazalım, bir kadın arkadaşına eline verildik, oku dedik.
Onunla ilgili o kadar çok şey okudum ki abi.
Yani ben de yapmışımdır bunu. Çünkü o uyanış siyasi bir iş böyle diyor. Oysa o kadınlar gayet kötü olsa yazmalıydı. Yani ben beğenmesem de onun yazdığını okumalıydı. O şimdiki seviyede değil. Yani biz de bir gençlik hareketiydi. Biliyorsun 28 şu an hep gençlerden oluşuyor.
Evet.
Tabii yaşlarımız da vardı, olgunlarımız da vardı. Siyasi olarak çok gelişmiş insanlar vardı. Demek ki onlar da bu aşamada değillerdi.
Şimdi ben şöyle bir şey...
Özür dilerim. Şimdi sevgili Mart'ta bizi yürütmese bir hakkı var yani. Şöyle diyemiyoruz yani.
Ona ben biraz karşıyım yürütmemelerine de. Neyse o ayrı bir tartışma konusu. Sürekli sözünü kesiyorum. Kusura bakma ya, heyecan gerçekten hoşuma gittiği için heyecanlanıyorum. Bir şeyler söyleme ihtiyacı duyuyorum. Kusura bakma o bağlamda.
Evet. Her şeye katılmıyoruz. Zaman katılmazsa da saygı gösteriyoruz.
Şimdi ben...
Bu romana dönersem romanda bunlar sorgulanıyor. 70 ve bugün sorgulanıyor. Sen de Saptal'ın gibi okuduğun gibi. Hı hı. Roman bunları sorgularken aşkı da sorguluyor. Aşkı yaşıyorlar ama sorguluyorlar oradaki karakterler. Bu cinsellik bölümleri de yani sevişme sahneleri değil. Sevişme sahnelerin olmadığı filmi var. Roman da çok az. Birkaç eleştiren kaçan şeyi söylemedi. Sen dedim Berat, siz dedim Berat Türkali'yi seversiniz değil mi? Ben de çok severim Berat.
Ben de çok severim.
Tanırım da, tanıştım da bizzat. Berat Türkiye'nin romanlarında 30-40 sayfa seçme sahneleri var.
Evet, gayet de açık bir şekilde yani.
Berat abiye bir şey demiyorsunuz, bağırıyorsunuz.
Ona diyemiyorlardır artık yani.
Bana söylüyorsunuz, başta ciddiyorsunuz örneğin değil mi? Ben de seni çok severim Murat Mungan'a. Evet. Murat Mungan'ın romanlarındaki cinsellik bölümleri, belki ben çok daha fazladır bir şey demiyorsunuz, olmazdı, böyle olmaz. Yani devrimciler yazamaz, bunlar yazar olmazdı. Dolayısıyla böyle bir esprili cevap vermiştim. Kaldı ki roman bir cinsellik roman değil, biliyorsun.
Evet.
Dönemi anlatıyor, dönemi tartışıyor roman. Kadın erkek ilişkilerini ama bir dönemi tartışıyor ve aynı zamanda ülke sorgulaması yapıyor. Orada felsefi tartışmalar bile var romanda.
Evet, çok yani, çok güzel.
Bir roman değil, cinsellik içeren tek başına cinsel ilişkiyi anlatan bir roman değil. Ya. Bence yetişirim de o da.
Şimdi bu aslında şey abi, bunun aslında dalga geçerler diye söyleyemiyordum da birkaç tane öyle dönem kitabında aynı saptamayı yapanlar olduğunu görünce artık söylüyorum da. Aslında 68 kuşağı daha önce bir kuşak olmasına rağmen bu bağlamda daha ileri gibi. Ne diyorsun? Yani
68
entelektüel birikim anlamında vesaire.
Yetmiş bir darbesinin sanata yansıması oldu. Nasıl oldu? İşte Berat Türker'in romanları da oldu. Yani 71 darbesini Berat Türker'e yapmıştır. Sevgi Soysal Yenişehir'de bir öğle vakti adlı romanda 71 darbesini atmıştır. Berat Türker'i romanlarda 71 darbesine işlemiştir.
47'liler diye bir roman vardı herhalde. Şey, Firuze Hanım mıydı? Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu. Sevgi Soysal.
Evet, Adalet Ağoğlu'nun romanları da vardır. Dolayısıyla 71, 68 kuşağı dediğimiz kuşağı sanatçıları 71 darbesini çok iyi işlediler ve estetik işlediler. 80 darbesinden sonra, 80 darbesi bir alt üst oluşturur, toplumsal alt üst oluşturur, bir tragediyadır. Bu tragediyanın sanata yansıması geç oldu bırak. Onun nedeni şu, 12 Eylül darbesi, bu coğrafyadaki, Türkiye tarihindeki en kanlı sayfalardan biridir.
Kesinlikle.
71 darbesi kısa sürmüştür, 2 sene sürmüştür. 12 Eylül darbesi ise 10 yıl sürmüştür. Karanlık 10 yıl sürmüştür. 10 yıl boyunca darbe dönemi yaşanmıştır. Dolayısıyla 100 binlerce insan etkilenmiştir ve çok daha sert gelmiştir.
Şimdi bir de 12 Eylül'ün anlatımları biraz yani, daha şeydi. Yani, değil mi? Evet. İlk başta tamamen böyle o yenilginin herhalde şeyiyle çok kötü işleniyordu. Yani sanatsal olarak da çok kötü işleniyordu. İşte insanlar işkence görüyor ya da işlerinden atılıyor vesaire. Ama işte niye bunları yaşıyorlar bu insanlar? Mesela bunu sorgulayan edebi eser çok azdı. Niye yani? Ya da bu insanlar ne istiyor?
Ona bir değinmek istiyorum. Şimdi 12 Eylül faiz vermesinden sonra bu döneme atan ilk romanlar kötü romanlardı. Örneğin Pınar Kül gibi bazı yazarlar romanlarında derinleri meze yapıyor.
Evet.
Derinceri işte ruhsal sorunlar olduğu için derinci olmuş gibi göstermeye çalıştılar. Çünkü meydanı boş buldular bu yazarlar o dönemde. Sonradan özdeşleri falan verenler oldu. Verenler de oldu. Sanki derin üzerinde kişisel sorunlar var, ruhsal sorunlar var. O yüzden şiddete başvurmuşlar diyor. Bu konuda bir eleştiri geldiği zaman Pınar Kürsü şöyle bir itirafta bulmuştu bir süreçsinde. 71 darbesinde öldürülen mağdur olan gençler masumdu. 80 darbesinde öldürülenlerse masum değildi. Böyle çirkin bir itham ve itirafta bulmuştu. Pınar böyle bir itiraf da vardı. 12 Eylül dönemi bu toplumsal alt üst oluşun sanata yansıması geç oldu ama sonuçta oldu. Başta dediğim gibi, sen de biraz önce vurguladığın gibi boştan nemalanmak isteyen yazarlar yazdılar ve kötü yazdılar. Daha sonra çok iyi romanlar yazmaya başlandı, geç yazıldı. Bunun da nedeni şu, Burak. Çünkü darbeden sonra asıl darbeyi isteyecek, darbeyi yaşayan insanlar var. Bu insanlar ya hapishanedeydi, ya sürgündeydi ya da travma yaşıyorlardı. 12 Eylül'ün travması devam ediyordu. Kendilerine gelememişlerdi, yazamıyorlardı. George Semper'ın diye bir yazar var, Burak. Nazi işkencesi görmüş, sanıyorum toplama kaptana falan kalmış, sonra sağ kalmış, Amerika'ya gitmiş. Uzun yıllar yazmamış. Aradan 17-20 yıl geçten sonra yazmış. Niye bu kadar geç yazdınız diye sormuşlar George Semper'ına. O da şu cevabı vermiş. Ne zaman kalemi elime alsam işkence hanelerdeki sesler kulaklarıma yankılanıyor ve kalemi bırakıyordum. Kendimi toparlayamadım diye cevap vermiş. Bir sebebi de buydu işte 12 Eylül faiz darbesinin sanata yansıması, bizzat öznelerini yazması geç oldu. Ama sonuçta çok iyi eserler çıktı.
Kesinlikle.
İşte Süheyla Acar, Pamuk Yıldız, özellikle kadın yazarlar, çok güçlü yazarlar ortaya çıktı. 12 Eylül darbesini ve bunun toplumda yarattığı sarsıntı yazdılar. Ben de yazdım. Tiyatro oyununda yazdım. Öykülerimde 12 Eylül darbesi geçer.
İşte sen
hiçbir yok, ben de yazdım.
Estetik yönüyle de işliyorsun. Yani bir dönem sadece şey vardı. Yani ya o işte Pınar Kür'ünki gibi saçma sapan bir şekilde işleyen yazılar var, işte kitaplar vardı ya da onun dışında da geriye alternatif olarak şey kalıyordu işte hani siyasi anlayışların kendi çıkardıkları işte o hapishanelerdeki direnişlerle ilgili falan çıkardıkları kitaplar vardı. Bunlar da tamamen yani içerik olarak iyi olmasına rağmen slogan da evet estetik değildi. Yani hani sanatsal boyutu zayıftı ama senin işleyişin o bağlamda mesela hani gerçek anlamda çok bütünlüklü. Yani hem estetik yönünün güçlü olması hem de aynı politik ateşle hala yaşıyor olman ki o çoğu insan da söndü biliyorsun. Senin
Teşekkür ederim
üretimini
ama
çok farklı kılıyor.
31 tane isim sayabilirim. En az ben var, benden başarılı eser veren. Yürümeyin, genç dosta yazdılar. Ayşegül Devecioğlu, Süheyla Acar, Pamuk Yıldız, Hayri Avgal. Yani 30-40 isim sayabilirim. 12 Eylül dönemi usta geçtiler romanlarda, öykülerde, şiirlerde. Şiirde hep başarılı oldular. Şiirde ben de
Şiirde zaten mesela Adnan Yücel
Adnan Yücel, evet. Yani
inanılmaz şeydir.
evet, yani şiir damarı hep canlı kaldı. Ancak romanda, sinemada uzun bir sessizlik dönemi oldu. Uzun bir sessizlik dönemi. Ondan sonra arka arkaya eserler verdiler. Yani bir sözünü ettim yazarlar, isimlerini sayacağım yazarlar hepsi hapishaneden geldiler ya da sürgündeydiler. Yani 12 Eylül bizzat yaşamışlardı. Çünkü 12 Eylül yine Vodafone'un bir yorumcunun altını çizdiği gibi edebiyatın kaldıramayacakları ağır bir gerçeklik. Bu sarsıntıyı, bu travmayı üstlerine atmaları uzun sürdü insanların. Ondan sonra yazmaya başladılar. Ama yine de onlara saygı gösteriyorum. Şöyle, kötü yazacaklarına, çirkin yazacaklarına, dönemi, gerçeği tarif edeceklerine yazmamaları daha iyi demek. Çünkü o boşluk döneminde gerçek çirkin biçimde tarif
edildi.
Evet. Derince meze yapıldı. Onlar da tabii kınıyoruz. Şimdi onlar da pişman büyük bir çoğunluğu o romanları yazdıkları için. Böyle. Yani ve hala da sanata yansımaya devam ediyor elbette. Çünkü 12 Eylül travması devam ediyor ve şimdi günümüzde de yeni bir 12 Eylül süreci yaşıyoruz değil mi?
Evet, kesinlikle.
Travma yaşayanlar yeni bir 12 Eylül süreci. Kimi yorumculara göre, siyaset bilimcilerine göre daha da ağırını yaşıyoruz diyorlar. Yani kıyaslamak doğru değil, acılar yarışmak doğru değil ama örneğin 12 Eylül'de avukat tutabiliyorduk. Şuydu buydu. Bugün avukat tutamayan insanlar var.
Evet.
12 Eylül'de çıplak arama yok. Hapishanede çıplak soyup onu kırmak için arıyorlar. Ve benzeri karşılaştırsam. Hatta bazı konular 12 Eylül'de daha ağırdı. Şimdi bazı konuları daha ağır. İnsanlar sorgusuz sualsiz bir şefin kellesi vurla demesiyle hapishaneye yatırıyor.
Ya şimdi bir de
işin
hani bilinçsel boyutu da var. Şimdi 12 Eylül'de evet ağır bir travma yaşandı ama şimdi o travma yaşayanlar kocaman bir ütopyanın peşinden gidiyorlardı ve onun bilinciyle donanmışlardı. Zihinlerin onunla donatmışlardı. Yani şimdi o kadar bir aslında dağınık gidiyor gibiyiz de hep sormak istediklerimi sen zaten söylüyorsun. Yani mesela şimdi ben şunu çok soruyorum. Yani buraya konuk aldığım edebiyatçıların ya da sanatçıların birçoğu 78 kuşağındandı ve onların hepsine bu soruyu sordum mesela. Yani şimdi bir taraftan sanat ya da edebiyat insanların arasında güzel bir harç da oluyor. Yani insanların gelişimini, dünyaya bakış açısını geliştiren bir noktada duruyor ya. Yani şimdi mesela işte 12 Eylül öncesinde de belki vardı. Hani daha öncesinde de vardı. Hani bir edebi bir kuşak da vardı. Yani hatta bunu Orhan Veli'lere kadar, Turgut Uyar'lara kadar falan götürürüz. Ama 80 ya da işte 80'den sonra hatta 90'ları da boşver. Bizim kuşağımız yani 2000'lerden sonrası gerçekten bu konuda o kadar yalnız ki. Yani mesela şiir yazsam bunu paylaşabileceğim yani hani edebi olarak üzerine konuşabileceğin, kendine bir şeyler katabileceğin insanlar yok. Kendi kuşağından.
Yani,
efendim?
Ya da çok az diyelim.
İşte çok az ve ya hani az ya da çok zaten birbirleriyle bir iletişimleri de yok.
Evet. Ne yazık ki iletişemiyorlar. Doğru söylüyorsun.
Yani şimdi bundaki etken ne sana göre? Yani benim tabii ki bu konuda bir fikrim var ama yani sonuçta dönem zorsa en zor dönemlerde böyle edebi akımlar çıkmış mesela ya da düşünsel akımlar çıkmış ama sadece o etken olamaz yani hani neden? Yani bugün neden yok?
Şimdi bugün senin gibi grup devinim miydi sizin grubun adı? Grup devinim
evet,
değil mi?
Evet, devinim.
Pınar Aydınlar gibi, Ferhat Burç gibi sanatçılar halen meydanlarda ellerinden geldiği kadar senin gibi insanlar. Şiirde de öyle. Önemli bir Sezai Sarıoğlu, Şükrü Erbaş, kent kent dolaşıyorlar, boş durmuyorlar. Türkiye Yazarlar Sendikası'nın üyeleri içerisinde iyi yazar, şairler var. Onlar da ellerinden geldiği kadar yeni kuşakla ilgilenmeye çalışıyorlar. Ama zor zamanlar. Yani bir de şöyle düşüneyim. Bu saydığım isimler hani militan insanlar. Korkusuz insanlar da kimse korkuyor. Korku iklimi hakim oldu bu ülkede. Sanatçılar da esir aldı. Şimdi bak, örneğin hiçbir şeye ihtiyaç olmadığı halde bazı sanatçılar tuzu kuru oldukları halde, paraya ihtiyaç olmadığı halde korkudan AKP'ye, siyasi iktidara yanaştılar. Yani bir zamanlar bizim aşkla sevdiğimiz bazı sanatçılar gittiler, AKP'ye yanaştılar. Buradan paraya ihtiyacı vardı. Sahne yok ama korkudan, korku iklimi, korku imparatorluğu kuruldu. Ve burada da siyasi iktidar başarılı oldu.
Ya işin garibi aslında onların korkacakları bir şey de yoktu. Çoğu kaç yaşına gelmiş, artık onun eylemiş, eleğini asmış, parası var, pulu var.
Yani örneğin o Mazhar Fuat Özkan birisi değil mi gitti AKP'ye?
Ama onlar hiçbir zaman zaten öyle bir toplumsal yani, sorunlarla içli dışlı olmadılar ki.
Yani, evet, yani fazla sayı severiz, hayranız sana. Evet. Fazla sayı son tavrı. Yani birçok sanatçı, Yılmaz Erdoğan'ın tavırları, birçok sanatçı önündeki komşusunun evi yanarken susmaya başladı. Yani ben de şunu yazdım birçok yazımda. Yani sanatçıların duyarkaları açıktır. Sanatçılar ya da genç sanatlarını icat ederken, üretirken toplumsal olaylardan etkilenirler ve bu sanatlara yansır. Yansımaması mümkün değil. Zira bir sanatçı ne kadar kulaklarını tıkarsa tıkasın, her dilden yakılan ağıtlara her dilden yakılan ağıtlar içeri sızar, yatak odasına sızar, çamaşır masasına sızar, duymaması mümkün değil. Komşunun evi yanıyor, görmemesi mümkün değil. Bunlar gördüğünüz halde neden susuyorsunuz diye susan sanatçıları suçlayan bir makale yazmıştım. Senin sözü ettiğin sanatçılar bunlar, anlıyorum. Yani evet, ben defalarca onları sarsmak için yazılar yazdım. Yani komşunuzun evi yanıyor, çocuklar ölüyor, insanlar ölüyor, Türkiye bir devasa hapishaneye dönüştü ve siz hala susuyorsunuz diye defalarca yazı yazdım. Bu insanlar içerisinde bir zamanlar bizim safımız olan, solcu olan, sosyalist olan, sosyal demokrat olan sanatçılar da var. Ama dediğim gibi siyasal iktidarın karanlığı bu insanları ne yazık ki susturdu, susmaya başladı.
Ya biraz yolunda yürüyen insanlar da zaten çok yalnızlaşarak da hani biz toplum olarak biraz kıymet bilmez yönümüz de var, biliyor musun abi? Şimdi bugün adını almadan geçmek istemiyorum gerçekten. Enver Gökçe'nin ölüm yıl dönümü.
Yani
gerçekten hayatı boyunca dimdik durmuş. Çok güzel üretmiş. Ki biz evde de mesela otururken böyle okuruz şiirlerini falan. Sürekli her yerde de geçen sene grupla anmasını da yapmıştık. Arkadaş ortamlarında falan da okuruz. Ama bu yeterli mi ya? Mesela bir huzur evinde öldü adam yani.
Tam bu konuşumuz konuya uygun bir aforizmam var. Onu aktarayım ben dinleyicilere. Şöyle demişim bir aforizmamda. Sanatçı güzelliğin peşinden koşarken ayağına acı taşları takılır. Eğilip alırsa eli, almasa vicdanı kanar.
Çok güzel.
Yani biz elimizin yanmasını tercih ediyoruz. Çünkü eğilip alıyoruz da vicdanımız kanamasın, elimiz kanasın diyoruz. Ama azaldık. Bunun da birçok sebep var Burak. Bahsettiğim gibi o korku iklimi vesaire.
Neoliberal kültürün bence çok büyük etkisi var.
Bravo, neoliberalizmin, postmodernizmin etkisi var. Çünkü sanatçılara siz harem mi toplumcusunuz, harem mi toplum tüketicisiniz diye burun kıvıranlar oldu. İşte elbette sanatta arayışlar önemlidir, yeni akımlar bulmak önemlidir. Ama bu geçmişin inkarı olmaz. Her yeni akım bir eskinin üzerinden doğar. Ve yeni akımlar diye insanı esere çıkarmaya başladı. Oysa sanat bir insan edimidir ve insan içindir, değil mi Burak?
Kesinlikle.
İnsan edimidir ve insan için olmalıdır. Dediği gibi bu neoliberal felsefenin, politikanın sanatta yansıması da oldu.
Ya mesela
Yani
şimdi şey var. Hani yeni kuşaklarda niye yetişmiyor? Mesela bir kesim sürekli belli bir propagandaya maruz kalıyor işte. Yani belli kanalları izliyor. Belli gazeteleri okuyor. Bir kesim ise hani okur yazar, mürekkep yalam işte diyeyim. Onlar da dünyadan ve halktan o kadar kopuklar ki. Yani
evet.
saçma sapan tezlerle, saçma sapan savlarla ortaya çıkıyorlar ama bunun şeyi yok yani. Hani ben ortaya bir şey atayım, bu toplum için faydalı olsun değil. Yani ben kendi başıma üretiyorum, toplumdan ilgilendirmez. Ya işte ben zaten farklıyım gibi bir sonuç ortaya çıkıyor.
Yani kişisel bunalımın işlendiği eserler çok üretildi 90'lardan sonra.
Evet.
Neoliberal politikanın bir etkisi buydu. Neoliberalizmin sanattaki etkisi. Zira sermaye sınıfı bu tür sanata destekledi. Yani öz biçim gerektiğini bozdular. Ben içerikli, ben merkezli ve ruhsal sorunları, ruhsal bunalımları işleyen eserler baş tacı edildi. Şimdi bunun da tabii sebebi var. Yani sermaye sınıfı da bu sermaye sınıfı da boş durmuyor. Neoliberal dünya boş durmuyor. Zira kapitalist sistem, sen de iyi bildiğin gibi, artık insanlığın üretime devam etmesi için tek ihtiyacının ekmek ve barınmak olmadığı bilincinde değil mi
Evet.
bırak.
Evet.
İnsanlık bugün sosyal gıdaya, yani sanata da ihtiyaç duymakta değil mi?
Kesinlikle.
İşte bu ihtiyacı da onlar gidermeye çalışıyor. Biz sizin ihtiyacınızı gideririz, sanata, sosyal gıdaya, başka yerden aramayın diye bizim önümüzü kapatıyorlar. Yani sermaye sınıfı vasıflı iş gücüne nasıl ihtiyaç duyuyorsa sistemin devamı için bilim insana ve sanatçıya da ihtiyacı var.
Ve burada şunun altını da çizeyim. Neoliberal dönemin sanat anlayışında bence şu da var. Bilmiyorum. Yanlış bir saptamaysa bu kendi saptamam, hani düzeltirsin. Yani şimdi artık her şeyin ucuzlaştığı, yani ucuzlaştığı derken niteliksizleştiği bir dönemdeyiz
Evet.
ya. Pahalı alıyoruz ama ucuz. Yani malzemesi
Evet.
ucuz.
Evet.
Şimdi
Her şey sanatın
sanatta da
ucuzlaştı.
öyle. Yani şimdi hani eski hani mesela klasik müzik işte Bach dinlemek de burjuva kültürüydü bir ara değil mi? Ki öyle görmüyorum hani. Ama şimdi nitelikli bir şeydi ve ileri taşıyabilen bir şeydi insanı. Ama bugün sanat adına yapılan şeyler de o kadar boş ve hiçbir şey katmıyor ki. Bunun nedeni de bence şey, yani kendi kültürünü geliştirmek için bile kaliteli bir şey yaptığında o üretim, sanatsal üretimin şöyle bir gücü var. İnsanlarda sorgulamaya yol açar. Yani bir kıvılcım çakmasına yol açar insanın zihninde. Karşı tarafın kendi propagandası için yapılmış olsa bile. O nedenle bugün o sanat eserinin malzemesinden de çalıyorlar bence. Bu nedenle çalıyorlar.
Tabii estetik olarak çok nitelikli eserler veren sanatçılarda da var.
Evet.
Böyle iktidara teslim olan, suskunlaşan, sermaye sınırının saflanan kapsamlar var. Onların yaptığı sanat değil mi? Sanattır elbette. Onların böyle
Kesin.
yapmaz zaten.
MFÖ mesela mükemmel bir müzik grubudur yani. Şimdi o tartışılmaz. Hani.
Evet, değil mi? Ama dediğim gibi sanatçı diyorluğun olmalı. En azından çok az da olsa bir ses ver, el ver. Bir cümle söyle. Yani grup yorum üyeleri hapse atılırken, grup devinin baskı görürken, Ferhat Tunç sürgünde yaşamak zorunda kalırken, hapiste gazeteciler, sanatçılar hapisteyken, Zehra Doğan sürgünde yaşamak zorunda
Evet.
kalırken, bu sanatçı arkadaşların, meslektaşların bu zor koşullarda yaşayan bir ses ver bari değil mi? Onu bekliyoruz ama
Kesinlikle.
o da yok. Ne yazık ki o da yok. Böyle bir dönem yaşıyoruz. Yani işte dediğim gibi kapitalist sistem, senin de dediğin gibi neoliberal bir sistem, rüşvetle veya devlet sopasıyla pasifize ettiler sanatçıları. Hepsinde değil ama istisnalar hep vardır. Rüşvetle ya da devlet sopasıyla pasifize ettiler. Ama bunlar bir gerekçe değildir. Bir cümle söyleseler hapse atılmazlar. En azından bir cümle sabitleri bekliyoruz. Değil mi
Aynen.
yani? Asya'dan başta yanına bak. Asya'dan hapse attılar. böyle değerli bir yazarı. Şimdi Suriye'de
Evet.
yaşıyorum.
Roman
Biraz
üzerine konuştuk. Yani aslında roman üzerine konuşalım derken çok farklı yerlere gittik ama romanın amacını da biraz zaten amacı da biraz buydu hani sorgulatmak ya. Şimdi Eylül kokusundan biraz bahseder misin abi şiir kitabın?
Şiirleri de var. Bir derleme yaptım. Sadece bir şiir okuyayım mı? Dinleyicilerle biraz
Çok çok
rahatlarlar bize,
seviniriz.
değil mi?
Evet.
Ne diyorsun?
Bekliyorum.
Eylül kokusu neydi? Eylül kokusunu elime aldım şimdi. Eylül kokusuna kitaba ismini veren şiirimi okuyayım. Adı da Eylül kokusu. Biraz otobiyografik bir şiirdir bu. Doktor reçeteme yolculuk yazdı. Valium'la Prozac, şarapla şiir. Adettendir diye azıcık da aşk. Mülteci kokteyli işte. Teşhis hep aynı. Eylül sendromu. Korkuyu belledik belleyeli biz hep sürdünüz. Öyle anadan babadan, sevdadan korku değil. Ne aşk ne ayrılık hali. Apacık tensel. Falaka, tecavüz, elektrik ve zindan işte. Job demeye utanırız hala. Hani karabasanlarımız her daim Eylül demiş ya şairin biri. Haydar Paşalarında bir gong sesini indirdiği sevgilisini aramış ya diğeri. İşte öyle bir şey. Ne çok öldük biz. Ne çok sevdik hayatı. Sibir dağ eteklerinde çiğdem kokladık. Oh, organik. Papatya'dan taç sunardık seviyor, sevmiyor oynadığımız kızlara. O kızlar ki sevdi mi deli gibi severdi. Sevda şiirlerine ne güzel de derlerdi. Biz aşktan korkar kaçardık. Veda mısralarımız melankoli, sözcüklerimiz devrim kokardı. Giderdik. Bekaretimiz silahların gölgesinde, sümbüller boyun büker, yaseminler yas tutar, şakaklar kanardı. Biz ağlamaktan utanırdık. Hep yerine yeterlik sevişmeleri, devrimin şafağı.
Adil abi, yüreğine sağlık, çok güzel. Hatta kitabın ilk şiiriydi bu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Ben bunu bir ara sürekli böyle gidip gelirken senden bunun dijital olarak almıştım ya. Sürekli her gün bunu dinliyordum. Şimdi şeyi de konuşmak isterim seninle. 12 Eylül ve Filistin günlüğü. Hatta üzerine şiirin de vardı. Onu ben bestelemiştim. Grup devinimle de söylemiştik.
Beslemiş, güzel bir beste
Evet.
yapmışsınız. Beni
Evet.
onurlandırmıştınız. Tekrar teşekkür ediyorum.
Rica ederim.
Tekrar dinleriz sizden.
Tabii ki. Dinleyelim.
Bosna sesleri var tüm güneyimizin. sırları, saklarım sırları, saklarım sırları, avuçlarımda taşlar. Sorularım sınırları, sorularım sınırları, sorularım sınırları, avuçlarımda taşlar. Sorularım sınırları, sorularım sınırları, sorularım sınırları, avuçlarımda taşlar. Sorularım sınırları, sorularım sınırları, sorularım sınırları, avuçlarımda taşlar.
Şimdi onun üzerinden biraz gidelim. Yani şimdi uzun süre aslında sen onu unutmuşsun değil mi? Orada aldığın notları, yazdığın mektupları falan.
Evet, anlaştığını öğrenemedim. İyi hatırlıyorsun. Şimdi Filistin 1981 yılında ben Filistin kaplarındaydım. 12 Eylül Faiz darbesinden 3 ay kadar önce, biraz da şanslıydım, kısa bir süre canım, 3-4 ay önce Adana hapishanesinden firar ettim ben. Hı hı. Yani normal çıkmadım. Hapishaneden firar ettim bir grup arkadaşla birlikte. Firar ettim, tabii Türkiye'de kaldım yine. Hakikaten darbe oldu. Her tarafta afişlerimiz çıktı. Evden basınmaya başladık. Kalma şansımız yoktu. Pasaportumuz yok tabii, aramıyoruz. Sahte kimliklere dolaşıyorduk. Ve ben bir grup arkadaşla yine karayolundan Hatay'dan, dağlardan Suriye'ye geçtim, kaçak olarak. Aha. Oradan da Filistin kaplarına geçtim.
Evet.
Sürgün hayatımın ilk durağı Filistin kaplarıydı. Lübnan'da Filistin kapları vardı.
Evet.
İsrail sınırında birçok yerde. Filistin kaplarında tabii savaşın içinde kaldık.
O Sadrac Attila katliamı sonrasında mı yok oldu oradaki şeyler?
Daha sonra oldu, benden sonra oldu.
Anladım.
1982 yılında İsrail Lübnan'ı işgal etti. Dolayısıyla orada kimse kalamaz oldu, biz de kalamaz olduk. Avrupa'ya geçmeye başladık. Aklımızda Avrupa yoktu. Türkiye'ye dönme koşulları yoktu, Avrupa'ya geçtik.
Uh-huh.
Yine kaçak olarak, sahte pasaportla falan. Aradan yıllar geçti, uzun yıllar geçti. Ben Filistin kaplarındayken ilk 3 ay günlüktüm. Her gün günlüktüm, günlüktüm diyorum.
Uh-huh.
Sonra elimden bir ameliyat oldum, tutamaz oldum. Ama o 3 aylık günlük çok önemli belgeler diye. O anda yaşamı yani yazıyorsun. Filistin kamplarında neler oluyor, kahvaltı nasıl yapıyorsun?
Evet.
İsrail bombaları kampımız nasıl dönüyor? Filistinler ruh hali...
Sizi kızlar gelip uyandırıyorlarmış ya tekmeleyerek.
Şeyde... Gençlerle öyle kalkın diyorlar, İsrail uçakları geliyor. Aylık sığınağa koşun, arazi açılın. Gece 2-4 nöbetleri, en zor nöbetler.
Hatta birkaç kere İsrail top atışında zor kurtulmuşsun sen herhalde değil mi?
Evet, bir grup arkadaş zor kurtulduk. Yani kaçtığımız yer hava tabu düşüyordu. Hatta çok ilginç bir anım var. Yere yattık. Hava topunun geleceğine yaklaştığını sesini anlıyoruz. Isık sesi çıkartıyor. Çok yakına düşüyor ekleyip yere yattık hepimiz. Çok yakında patladı ve şeraplar parçaları serçe parmak tırnağı kadar bir şeraplar parçası insan ikiye bölünür.
Evet.
Şeraplar parçaları sağımıza solda düştü. Uzun süre yere kalkmadık. Arkadaşımızın biri sigara çıkarttı. Ve gitti sürülerek şeraplar parçasından sigara yaktı. Ondan sonra biz hepimiz gülmeye başladık, kahkaha attı yani. Tabii sinirlerimiz boşaldı. Filistinler deli misiniz, ne siz kalkın, o ortada biz kahkaha atıyorduk. Böyle zor kurtuldu tabii yani, ölümden dedik. Ölen arkadaşlarımız oldu.
Evet.
Sevgilenmiyorum. Tepe de onları aldım.
Evet evet, hatırlıyorum. Yani kitabı okuyalı çok uzun zaman oldu. Yani en az 4-5 yıl olmuştur. Ama evet, her şeyi hatırlıyorum.
Türk, Kürt, Arap kökenli.
Evet, bir sürü insanı...
İsrail'e karşı savaşta. Yani işte bu İslamcı kesim, siyasal İslamcılar diye, İslamcılarla bir sorun yok. Siyasal İslamcılar Van Mühim diye şov yaparken biz orada savaşıyorduk. Yani.
Evet.
Onu çizmek lazım yani. Sevgili Faik Bulut'un dediği gibi siyasal İslamcılar Van Mühim şudur budur diye şov yapıp diğer yandan İsrail'le yakın ilişkiler, ticari ilişkiler sürdürürken biz orada canımızı tehlikeye atıyorduk. Öyle arkadaşlarımız oldu. Biz orada savaşıyorduk. Onu da altını çizelim. Derken ben bu günlüğü buldum Burak. Yıllar sonra, 10 yıl, 15 yıl sonra buldum. 20 yıl sonra bulmak demiyorum. Çok uzun yıllar sonra kaybetmiştim günlüğü. Çünkü Avrupa'ya giderken o günlüğü arkadaşlar almıştı arkamda. Onlar da onu başka bir arkadaşlar post almışlar. Adresini bulamamışlar. Başka adresini post almışlar. Ve 15-20 sene sonra o günlüğü gören birisi bohçasında, bavulunda, ağaçında neyse beni arayıp buldu ya bana. Ben de hazine bulmuşum sevdim.
Ya hazine zaten abi, yani tarihsel belge. Evet.
Tam o geçecek yani. O dönemki kavramlar farklı, konuşma biçimimiz farklı. O dönemdeki dil ve el yazısı o kadar otantik bir belge yani. Onu hiç dokunmadan, bozmadan bilgisayara geçtim. Bilgisayara geçtim, arkadaşlar yaptım bir adımda.
Zaten ona not düşmüşsün hiç dokunmadım diye şeyde.
Evet. Tamam. Aynen yani. Bu dil şimdiki dilim değil. Ama anlayın ki bu dil 25-20 yaşındaki bir adamın delikanlının dilidir. Savaşın içindeki bir adamın dilidir diye not düşmüş. Derken araya fotoğraflar koydum tabii. Filistin kamplarında çekildiğimiz fotoğraflar vardı. Çoğunu kaybettik, getiremedik.
Onları nasıl yani, buldunuz abi?
Onların bir kısmı bana yolladılar. Daha önce yollamıştım. Daha önce var yanında. Bir kısmı kitaba hazırlık yapınca çağrı yaptım. Filistin kamplarında beraber oldum. Arkadaşlara çağrı yaptım. Dedim elinizde kitapları yollayın. Benim onlar şart değil. Onları öyle topladım. Bende de vardı biraz. Biraz da topladım.
Şimdi ben o tabii fotoğrafları göremediğim için, şimdi senin olduğun fotoğraflar var mı orada?
Tabii çok var yani. Bizim kampın içerisinde Filistin kamplarına 1 Mayıs anması yapıyorduk. 1 Mayıs anmasında anlayı ben yapıyordum. Sol kolum havada, sol kreşinde olsun, arkadaşlar böyle fotoğraflar var. Uçak sahanın başında fotoğrafım var. Filistin kamp sorumlusu beraber fotoğrafım var. Kolum sardığı fotoğrafım var kamplarda.
Filistin'le ilgili çok kitap çıktı değil mi abi sonradan?
Filistin'de bir hastanede hemşire Süreyya ile fotoğrafım var. Beyrut'ta bir hastanede. Yani hepsi şey, belgeli. Bunlara bir fotoğraflar da bir belge el yazıları gibi. Ben kitaba o el yazıları da fotoğrafına koydum ara sayfalara. Yani el yazımla koydum. Yani örnekler, örnek sayfalar olarak koydum. Dolayısıyla bu kitap çok etkili oldu, ses getirdi. Faik Bulut var, Filistin'e giden kuşaktan.
Evet. Bulut, 68 kuşağından.
68 kuşağından abimiz. O beni buldu kitabı görünce. Hasan Mantıcı bizim kuşaktan.
Ben o Faik Bulut'un kitabını da incelemek istedim de bulamadım kitabı bir türlü.
Evet, yok piyasada maalesef.
Ben sen de zaten ondan da faydalandığını söylemişsin kitapta. He, daha sonra mı?
Faik Bulut'la tanışıyorum. Benim kitabı yayınlanınca Faik Bulut'la tanıştım. Daha sonra.
Öyle mi?
Evet, evet.
Çünkü öyle bir şey geçiyordu.
Kuşaktan bizim kaptan giden bir arkadaş var. O benim oldu kitabı yayınlanınca. Sonra ara sıra ben gazetede yazılarım çıkardı Filistin meselesi üzerine. Beni öyle bulanlar oldu. Kitabın çok etkisi oldu. Öğrenleri aldım. İlk defa. Şimdi biliyorsun bizim derimci örgütünde de bir gelenek vardır. Herkes kendi şehidini anardı.
Evet.
Herkes kendi şehidini, fotoğrafını anar. Şimdi ben bu örgütlere haber yolladım. Elinizde fotoğraf varsa ödem arkadaşlarınız, onları bana ödeyin, kitap yayınlayacağım diye. İlk defa bir kitapta, yasal bir kitapta, legal bir kitapta derli toplu İsrail'e karşı savaşta ölen Türkiye'li derimcilerin fotoğrafları yayınlandı.
Hepsinin mi var?
Hemen hepsi var. Çok zor bir uğraşalda buldum onları. Yani kitap sayı benim günüm değil. Tam bir kaynak oldu. Ve liste yayınladım. İlk defa 1968'den günümüze kadar.
Evet, ben kitapta da vardı o liste diye hatırlıyorum.
Evet, evet. Liste yayınladım. Daha sonra Hasan Mantıcı adlı arkadaşım benim kuşatmasına da kalmıştı. O benim oldu. Onun da anıları vardı. Onun kitabının hazırlamasına, Hasan Mantıcı'nın kitabının hazırlamasına Faik Bulut ve ben yardımcı oldum.
Evet.
O da belgeli güzel bir kitap oldu. Ve Hasan Mantıcı'yı 2-3 yıl kadar önce maalesef kanserden kaybettik. Saygıdan alalım.
Anladım. Anladım. Böyle, şimdi bir de şey üzerine değinmek istiyorum abi. Bu konuda söyleyeceğim bittiyse. Süleyman Okay üzerine de bir şeyler söylemek ister misin? Baban üzerine.
Evet, Süleyman Okay. Babam Süleyman Okay. Şanslıyım bir adım. Ben bu konuda şanslıyım. Babam Süleyman Okay şair ve yazar ve sosyalistti. Hatay'ın ilk sosyalistlerindendir. Her darbede hapse girmiş bir adamdır. 12 Mart darbesinde, 12 Eylül darbesinde adamı hapse attılar.
Evet.
Her darbede içeri giren bir adamdır. Fakat buna rağmen girmeden uğraştı. Örneğin ben kaçarken 12 Eylül'ün en karanlık zamanlarında Antakya ihale kurucuları arasında yer aldı. 12 Eylül'ün en karanlık zamanlarında Antakya'da halk ayı başkanlığı yaptı. Yazmayı bırakmadı. Şiirlerinde toplumcu gerçekçiliği işledi. Dergilere yazdı, gazetelere yazdı. Böyle bir insandı. Yani sadece
var mı bir şiiri yakınında okuyabilir misin? Şu anda.
Şakayık adlı şiir kitabı var. Mermi konuşulur adlı şiir kitabı var. Hiç diye öykü kitabı var. Bayağı kitabı vardır bu anlamda.
Anladım.
Çok şiiri iyidir. Şiiri ustadır. Adnan Yücel'in arkadaşıdır. Cemal Süreyya kuşağındandır.
Ben zaten sen paylaşmıştın bir şiirini okumuştum.
Evet, evet.
Okuyabilirsin, okumak istersen şiirini. Aklında o şiiri varsa şu anda.
Ne yazık ki şu anda hemen önümde yok.
Sağlık olsun.
Ama istersen babam Süleyman Okay'a hitap edeyim, bir şiir okuyayım.
Evet, olur.
Mesela. Yani babamın şiir kitabı şu an önümde yok.
Hı-hı. Olur, olur.
Ama babama hitap edeyim, bir şiir okuyayım.
Hı-hı.
Adımı çağırarak ağlıyor Antakya. Babam şair Süleyman Okay'ın anısına. Antakya kapılarına bıraktım. Paris varoşlarının beton uygarlığını. Habibi Necdar Dağı'nda çocukluğumun büyülü melodilerine daldım. Hamza zindanının kapısında tutulacak yer ararken kanayan ellerimle son durak abi sesli yazdım. Topuklarında başladım geceden geceye 18 yıldır farkasız. Sesler renkler karışıyor, kentler suretler. Neredeyim ben? Hani nereye kayboldum? Pardon sesleri ben buraya koşan milyonlar. Gerdi dört mu? Güney garı mı? Hayır değil, burası Antakya otogarı. Kucak alıp isteğin deden, çaycıyı, hamalın şoförü, çocuk boyacıyı, yaşlı direnciyi hafiften dönüyor başım. Ayaklarımda bir tipleme. Birileri dokunuyor omuzlarıma, dönüyorum tetikte, birden polis korkusu. Tanımaya çalıştığım ıslak gözler, şefkatle kucaklayan eller, yitirdiğim yıllar, çocukluğum, gök değmiyor birden, adımı çağırarak ağlıyor Antakya. Yağmura karışıyor gözyaşları, Süleyman İzdihar, Arif Hürriyet, Şirince Affan, Bağır Yanık Armutlu, sularında sevdiyse bildiğim Asi. Bıyıklarımın terlediği an, ilk sevgilim Antioş ağlıyor adımı çağırarak. Antakya derlendi oğul, gök derindi. Sen gittin gideli, siz gittiniz gideli, adınızı çağırarak ağlıyor Antakya.
Abi.
Kalacak mısın? Kalayma baba, yüreğimde ait kulağımın sancısı. Halis barışlarına bıraktığım çocukların sessiz çığlığı, terk ettiğim kadınların ahı, metroların metaliksiz müzisyenleri, üçüncü sınıf otel odaları, ayyaşlar kahvesinin geceleri, melankolik sürgün sohbetleri, neon ışıklarının betonlaşan duyarsızlığı çağırıyor beni. Adımı çağırarak ağlıyor Frengistan, Antioş ağlıyor adımı çağırarak. Kalay mı baba?
Abi çok güzel. Yüreğine sağlık. Sürgün üzerine diyeceğim bir şeyler var mı? Ve Paris hep sürgün yer olmuş herhalde tarih boyunca.
Tabii. Yani sürgün çok çok duyarlı olan insanlar, bu Ali falan insanlar sürgünle hep tanışmışlar. Yani Lenin'den Hoşiming'e kadar, Yılmaz Üyeden Ahmet Kaya'ya kadar hep sürgünle tanışmışlar. Biz de tanıştık. Bir kuşak olarak, 12 Eylül kuşağı bir bütün olarak sürgünle tanıştı. Sürgün insanı öğüten bir yanı var. Hayata kalmak zor sürgünde. Şimdi ben dinleyicilere şunu söylemek istiyorum. Sürgüne gidenler birçoğu geri dönmedi. Muhtemelen dönmediler. O insanlara kızmamak gerekiyor, anlamak gerekiyor. Çünkü bu insanlar aradan halde gittiler. Orada yaşama tutunmaya çalıştılar. İtildiler, kapıldılar. Zorunlu yaşamlarını ilan ettirdiler. Çocukları oldu. Dönmeleri zor. Şimdi yaşlandılar. Yani niye dönmüyorsunuz, niye kaçtınız, niye kayboldunuz diye söylemler var. Sürgüler hakkında. Ben döndüm ama dönmeyen arkadaşlara kızmıyorum. Onları anlamak lazım. Bu bir bayrak yarışıdır. O insanlar görevini yapmıştır. Şimdi sıra diğerlerde diye düşünüyorum. Sürgün saydan ama sen sordun diye söylüyorum. Sürgünün öğüten, yıpratan bir yanı var. Yani sürgünde hayata kalmak kolay değil.
Paris nasıl bir yer? Yani nasıl senin kafandaki Paris? Çünkü her kitabın üzerine kitaplar yazılmış bir kent, tarihsel şey olan bir kent. Yani orada yaşamak, hani sürgünlü bir tarafa bırakırsak, yani sizi mutlu eden yönleri de var mıydı? Ya da iyi ki gittiğim dediğiniz yönleri?
Var. Şimdi farklı bir toplum kültürü insanı geliştirir. Paris'te de gelişir tabii. Yani Paris çok güzel bir kent. Şanslıydım. Hani ne bileyim ben Afrika'nın bir küçük bir kentte de sürgün olabilirdim. Başka bir de sürgün olabilirdim. Paris'te yaşamak benim için bir avantajdı tabii. Sürgün dedim ya, ben başta da bir cümle kurmuştum. Sürgün hayatıma anlam kazandırmaya çalıştım. Dolayısıyla sürgün hayatımıza anlam kazandırmaya çalışırken mekanın da avantajı oldu. Örneğin İsviçre İsviçre'lere daha çok imkan tanıyordu. Fransa tanımıyorum. Ama Paris'in ayrı güzelliği vardı. Yani İsviçre'nin artı yanı vardı. Fransa'nın artı yanı vardı. Sürgünün öğüten bir yanı vardır. Zordur, şudur, budur ama diğer yandan Paris'i tanımak güzel, Avrupa'yı tanımak güzel tabii.
Sen ne zaman döndün Türkiye'ye?
İşte 2001'de döndüm. Yani 18 sene oldu.
18 evet. Sene kaldın orada. Peki yani yaşadın mı Türkiye'de? Ne bileyim, yabancılık çektin mi?
Tabii elbette yabancılık çektim. Örneğin yani dilimiz değişmişti, davranış biçimlerimiz değişmişti. Kaldırımlara kızıyordum, trafiğe kızıyordum, her şeye kızıyordum yani.
Sizin döneminizde gitmeden önce daha mı azdı trafik?
Mandandalara kızıyordum, mandandalara kızıyordum, kızıyordum. Daha araba daha çevreci olduk, sokağa çırpatmaz olduk, maydanatmaz olduk. Ben geldiğimde 18 sene önce bayağı geriydi. Bir yandan kapitalist yağma vardı. Bir yandan kapitalistler denizi kirletiyor, bir yandan bizim insanımız kirletiyor. Hangisine kızacağımı şaşırmıştım. Şaşkınlık hali yaşadım ve sonuçta yazdım denemelerde ülkelerde şöyle dedim. Yani artık hiçbir yere ait değiliz biz. Yani sürgünler hiçbir yere ait değil artık. Yani aidiyet duygumuzu yitirdik. Öyle diyeyim. Neye aitiz? Dünyaya. Dünya vatandaşıyız.
Ekolojik yani ekoloji hassasiyeti de herkes de sonradan gelişti. Ama iyi ki de gelişti. Senin hatta bir geziyle ilgiliydi herhalde. Bir ağaç yazın vardı. Böyle şiirimsi bir yazı.
Bir ağaç adını geziyle birleştirmiştim.
Evet, o çok güzel, çok güzel bir yazıydı.
Evet. Yazacağım ayaklamasını, gezi isyanını bir ağaca da anlatmıştım. Doğru söylüyorsun.
Evet.
Bravo.
Yapalım mı? Son olarak hani yazma serüveninin ne zaman başladığından ve ödüllerinden bahsedersen ondan sonra da vedalaşırız.
Çok fazla ödülüm yok. Yani benim ödülüm, benim bir şiirimi, grup devrimim, benim bir şiirimi bestelemesi bir ödüldü işte.
Estağfurullah.
Öyle diyeyim. Şimdi ben ilkokulda itibar yazardım. Ben ilkokuldayken Doğan Kardeş diye bir çocuk dergisi vardı.
Evet.
Oraya çocuk şiirleri yazıp yollarım yayınlanmıştı. Ortaokulda Antakya'da Kurtuluş gazetesi vardı. Oraya deneme yazmıştım. Yasman Ağlayışı'nı. Ortaokuldaydım. O yayınlanmıştı ortaokuldayken. Liseylerde de aşk şiirleri falan yazdım sevdiğim kızlara. Lise sonra doğru toplumsal şiirler yazmaya başladım. Sonra kavga yıllarına ara verdim. Hep siyasi makale yazdım. Kavga yıllarında, o zor yıllarda, kanlı yıllarda. 12 Eylül karabasanlar döneminde makale yazdım. Uzun bir dönem yazmadım. Edebiyat yapmadım. 10 yıl sonra, 12 Eylül'den 10 yıl sonra yazmaya başladım. İlk öykü kitabım sanırım 1985'te yayınlandı. Mültecinin Bunalımı adlı öykü kitabım yayınlandı. çeken arka arka kitaplarım yayınlandı, öyle diyeyim. Yani Hasan Bayri şiir yarışmasında bir ödül aldım sanıyorum, bir mansiyon aldım yani, birinci değil de.
Evet.
Ömer Seyfettin Öykü ödülünden bir ödül aldım.
Evet, onu hatırlıyorum.
Hem öykülerim hem şiirlerim ödül aldı. Yaptığım çalışma dolayısıyla topluma verdiğim toplumsal katkıdan dolayı 68 Mersin 68'ler deneyim onur ödülünü aldım. Katkılarından dolayı bir onur ödülü aldım. İşte böyle yani birkaç ödülüm var, çok da fazla yok diyeyim.
Daha ne olsun yani, abi?
Aklımıza ödül gelmiyor tabii de. ama yani örneğin güzel bir söz. Senin şiirimi bestelemen, hapisten gelen güzel bir kutlama yazısı benim için ödül oluyor. özellikle şu son korona dönemindeyiz biliyorsun. Size evet. Son sözümüzü bu döneme ayıralım. Hı hı. Yani koronavirüs dönemi yaşıyoruz. Bir yandan siyasal iktidarın kararını, bir yandan koronavirüsün tehlikesi, izolasyonu bize zor zamanlar yaşatıyor. Tabii korona bahanesiyle hapishanede baskılar artıyor. Dışarıdaki muhaliflere karşı baskı artıyor. Yani örneğin hepimiz uykudayken korona döneminde milli parklar, ormanlar, doğal sit alanları imara açıldı, tarama açıldı. Ne bileyim ben işte iş cihetleri devam ediyor. Bu arada yine aynı dönemde o sevgili Helin Börek'le İbrahim Gökçek'i kaybettik. Evet. Ayşe'yi kaybettik, hapishaneye intihar etti. Son zamanlarda hapishaneden bir ayda 46 kişinin cenazesi çıktı. Hasta mahpuslar ölmeye devam ediyor. İşte Osman Kavala'dan Selahattin Demirtaş'a kadar, gazetecilere kadar, Sağcı Nudem'e kadar hep saray hapsinde. Bizde Nudem var hapsinde. Korona ile bahane ederek siyasal iktidar kararlılığına zifiri hareket ediyor.
Evet.
Buna karşı bizler siyasiler, sağcılar direnmeye çalışıyoruz. Hı hı. Herkesin yapacak bir şeyi vardır. Örneğin dinleyicilere ben sesleniyorum. Bizim web sitemize girin. Mahpus mektuplarına bir göz atın. Bir adrese siz alın. Mektupta siz yazın diyorum. Grup devrimine destek olun diyorum. Duyarlı insanlara destek olun diyorum. Biraz önce Burak'ın dediği gibi muhalif sağcıları yalnız bırakmayın diyorum. Böyle bir çağrı yapıyorum burada.
Çok teşekkür ederiz abi. Ya ben çok mutlu oldum senin programında ağırladığım için. Çok teşekkür ederim tekrar geldiğin için.
Ben de mutlu oldum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Seni kucaklıyorum.
Görüşürüz abi. Kendine çok iyi bak.